Ayrım 27.
Sayfa 265. Erkeklerin bir bölümü kadınların yüzünü açmasına karşı çıkıyor. Ancak bu noktada onların ne dediği çok önem taşımıyor. Özgürlük davasını benimsedik. Hiçbir millet kendi kadınlarını köleleştirirken özgürlük iddiasında bulunamaz. Bayan Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı ile romantik evliliğini anlatıyor. The Current Opinion, Ocak 1924. Kinross, Mustafa Kemal'in özellikle kadınların özgürlüğe kavuşmaları konusundaki tasarılarını Latife ile tartıştığını söylüyor. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 456. Vecihe İlmen'de Latife'nin kadın devrimleri için Mustafa Kemal'le birlikte uğraş verdiğini anlatıyor. Atatürk, kadın devrimlerini yaparken Latife Hanım'a danışır mıydı sorusuna ilginç bir cevabı var. Tamamen. Çok uğraştılar birlikte. Erkek kadın yan yana oturmaz, bunlar otururdu. Mesela kadının yüzünün açılması, o çarşafın çıkması. Ne dersin Latife, şöyle yapalım mı? Mesela sen şöyle yapsan, o sıkma baş böyle çıktı. Nasıl yapalım, nasıl başlayalım diye oturup konuşurlardı. Vecihe Hanım'ın anlattığı gibi bir olay 1925 Ocağı'nda bu kez Tarsus'a yaptıkları ikinci gezide yaşandı. Birlikte Tarsus'ta misafir bulundukları evde Mustafa Kemal'in bir işaretiyle Latife içeri girdi. Odadan dışarı çıktığında başı açıktı. Üzerinde sade ve modern bir giysi vardı. Tarsuslular kıyafeti sevmişlerdi. Mustafa Kemal, "Bu değişik kıyafeti nasıl buldunuz?" diye sorunca, "Çok güzel paşam," cevabını verdiler. Mustafa Kemal de onlara, "Bundan sonra Türk kadını bu kıyafeti giyecektir," demişti. Hikmet Öz, adı geçen eser, sayfa 21. Mustafa Kemal gezdiği yerlerde halkın kılık kıyafet değişimiyle ilgili tepkilerine hassas davranıyordu. Johann Glasenick 1923 ilk yazında çıktıkları yurt gezisi sırasında Latife'nin topluluklara konuştuğunu yazıyor. Çoğu zaman Latife de seyircilerin şaşkın bakışları altında konuşmak için kürsüye çıkardı. Bu birlikte yapılan gezi çağdaşları olan insanlar üzerinde büyük etki yaptı. Mustafa Kemal toplumsal ilerlemenin güvence altına alınması için erkekle kadının aynı hakları ve görevleri yerine getirdiği bir aile yaşamını kaçınılmaz görüyordu. Johann Glasenick, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 1998, sayfa 34. Çankaya'nın bahçesinde konuşma provaları yapıyor. Vecihe İlmen, Kemal Paşa'nın Latife'nin kadın toplantılarında derneklerde konuşmasını arzu ettiğini söylüyor. Latife de yapacağı konuşmaların etkili olması için Çankaya Köşkü'nün bahçesinde prova yapıyordu. Hüsrev Gerede anılarında bu konuşma provalarından söz ederken, Latife'nin uğraşını hırslı bir kadının, komutan eşinin öne çıkma çabası olarak yorumluyor. Bilindiği gibi Latife Hanım, siyasal hırsa da kapılmış, Gazi'nin yurt gezilerinde çarşafı ve peçesi ile halka nutuklar söylemeye kalkışmıştır. Atatürk'ün sonradan bana anlattığına göre, eski Çankaya Köşkü'nün bahçesinde sesini, davranışlarını eğitip düzeltmek için Demosthenes gibi hitabet çalışmaları yaparmış, diyor. Sonra da bu konudaki değerlendirmesini ekliyor. Bir bakıma Atatürk'le eşit olma, rekabet etme gibi çocukça davranışlara girmiş. Hüsrev Gerede'nin anıları, hazırlayan Sami Önal, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2002, sayfa 247. Latife'nin halka hitap etme isteğini Mustafa Kemal'e karşı bir kalkışma gibi görenlerin sayısı az değildi. Gerede'nin yazdıklarından Mustafa Kemal'in bu durumdan şikayetçi olduğu sonucu çıkıyor. Hüsrev Gerede aslında yanılıyor. Latife'nin Çankaya'da çizdiği kadın modeli gerektiğinde halka hitap etmesini de bilen bir kadın yaver modeliydi. Konuşma provası yapması da görevine verdiği önemi sergiliyordu. Çankaya'nın bahçesi sonuç olarak onun eviydi. Ya aynanın karşısında prova yapacaktı ya da açık havada bahçede. Latife'nin hırslı olduğu için ve eşiyle rekabet etmek için prova yaptığını düşünmek o günlerin erkek mantığına uygun düşse de Mustafa Kemal Paşa'nın kadınları kamu alanına çıkartmak için gösterdiği çabayı çizip atmak anlamına geliyor. Latife ile çıktıkları yurt gezilerinde kız öğrencilerin ve kadın öğretmenlerin konuşma yapmalarını Mustafa Kemal hep memnuniyetle karşılamış, teşvik etmişti. Zaten Afet Hanım da Çankaya günlerinde Mustafa Kemal'in teşvikiyle hitabet dersi almış, ayna karşısında konuşma provaları yapmıştı. Medeni Kanun. Kadın hakları açısından değişimin en önemli göstergesi yasalardı. Kadının özgürlüğü önündeki en önemli engel çok eşlilik ve talaktı. Çok eşliliğe ve erkeğin kadını boşamasına dayalı aile hukukunun değiştirilmesi için komisyonlar kurulmuş, yoğun çalışmalar başlatılmıştı. 14 Mart 1923 tarihli New York Times, "Modern Müslüman kadın kocasının tek eşli olmasında ısrar ediyor" yorumuna yer vermişti. Türkiye'ye medeni kanun getirileceği sözü Lozan görüşmelerinin ilk safhasında verilmişti. Türkiye'nin önünde iki yol vardı. Azınlıklar nedeniyle ya çok hukuklu bir sistem uygulanacaktı ki bu arzu edilmiyordu ya da batılı hukuk normları bütün yurttaşlar için benimsenip laik sisteme geçilecekti. İkinci yol her bakımdan arzu edilendi. Mecliste aile hukukunu ele alacak komisyon 1923 yılı başlarında kurulmuştu. Komisyon fıkıh esaslarından yararlanacak ama modern milletlerin kabul ettiği esasları da göz önüne alacaktı. Çok eşlilikte ve boşanmada erkeğe üstünlük tanıyan gelenek hazırlanan ilk çalışmada olduğu gibi korunmuştu. 1923 yılı sonunda meclise getirilen aile hukuku yasası iki zıt zihniyeti karşı karşıya getirmişti. O günlerde yaşanan tartışmalara bir göz atalım. 26 Aralık 1923'te ve izleyen günlerde Ahmet Bey, Ağaoğlu, aile hukuku kararnamesi konusunda muhafazakar kesimi riyakarlıkla eleştiriyordu. Sosyal gelişme taraftarları Türk kadınlığına cemiyet ve ailede önemli ve muhterem bir varlığa layık olan yerin ve hukukun sağlanmasını istiyorlar. Kendisine muhafazakar ve ananeye bağlı namını veren diğer taraf ise mevcudu olduğu gibi muhafazaya çalışıyorlar. Hangi Türk vicdanıdır ki erkeğin bir kelimesi ile yıllarca kurulmuş bir ailenin yıkılmasını, bir annenin yıllardan beri ısınmış olduğu ocak başından kavulmasını, evladından ayrılmasını kabul etsin? Bir taraftan kızlarımızın dima ve kalplerini teçhiz ediyoruz, onlara kendi varlıklarını anlatıyor, hayat mücadelesine hazırlıyoruz. Kendilerine doğrudan doğruya müdafaa için ellerine silahlar veriyoruz. Diğer taraftan kanunlarımız ve müesseselerimizle onların manevi şahsiyetlerini, varlıklarını inkar ediyoruz. Bu ne tezat, bu ne riyakarlık. Tezer Taşkıran, adı geçen eser, sayfa 104-106. 1924 yılı başında İstanbul'da Türk Ocağı'nda kadınlar büyük bir toplantı düzenleyerek mecliste görüşülmekte olan aile hukuku yasasının şeriate dayalı hükümlerine karşı çıktılar. Erkeklerin kadınlara hükmeden tutumunu eleştirdiler. Türk Kadınlar Birliği adına söz alan Nezihe Muhittin, boşanma konusunda kadının düştüğü acıklı durumu şöyle özetlemişti. Herhangi bir ani hiddetle erkek ağzından çıkacak boş kelimesi ile eşlikten düşeceğini bilen, hile gibi alçak bir yama veya yanağa temas gibi adi bir gönlünü alma ile bağlanacak, pamuk ipliğinden çok zayıf bir bağla tekrar hayat arkadaşlığına güveni kalmayan kadın, bucağını benimseyip ona kutsal bir mabet gibi ısınamaz. Böyle alçak bir duruma düşmüş bir kadın, soylu bir anne, yüksek bir eş, içten bir ev kadını olamaz. Kadını millet topluluğundan ayırmayan, laik cumhuriyetimizden evlilikte, boşanmada, mirasta, kadın ve erkek haklarının eşit olarak gözetileceğini beklemek hakkımızdır. Belma Ötüş, Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, sayfa 156-159. Kadınların kimi değişim için daha yüzyıllar gerekeceğini söylerken, kimi de derhal hak isteriz diye düşüncelerini dile getirmişlerdi. Toplantıya katılan İstiklal Mahkemesi Başsavcısı Vasıf Bey Çınar, söz alıp kadınları destekleyen bir konuşma yaptı. Aile hayatımızda iki facia vardır, çok eşlilik ve boşanma. eski yüzyıllarda kabul edilen çok eşliliği Cumhuriyetimiz kabul edemez. Maalesef yasada açıkça değinilmiştir. Boşanma sorunu da pek önemlidir. Tabidir ki erkek ve kadının azap içinde kaldıkları zamanlar vardır. Evlilik hayatlarına son vermek gerekir. Fakat bu ayrılık ancak düşündükten sonra olmalıdır. Halbuki bizde boşanma herhangi bir sarhoşun elindedir. Belma Ötüş Basket adı geçen eser sayfa 161. Türk Ocağı'nda toplanan kadınların seçtiği komisyonun bir rapor hazırlamasına karar verildi. Hazırlanan rapor, Türk Kadınlar Birliği'ni ziyaret eden Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey'e, Bozkurt, verilmişti. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve değişim yanlıları muhafazakarlığa karşı kadınları teşvik etmeye çalışmışlardı. Enver Paşa'nın Aile Kararnamesi. Osmanlı İmparatorluğu'nda batıdan bir medeni kanun alma fikri ilk kez Tanzimat'tan sonra gündeme gelmiş ancak üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. Devlet evlenme ve boşanmaya 1881 yılında müdahale etti. Çıkarılan nizamname ile evlenecek Müslümanların şeriye mahkemesinden, gayrimüslimlerin ise kendi dini reislerinden izinname almaları öngörüldü. Evlenmeyi akdeden imam ya da dini reis, evlenme tarihinden en geç 15 gün içinde nüfus idaresine haber vermekle görevliydi. İzinnameyi veren memurlar, ayda bir evlenen kişilerin adreslerini nüfus idarelerine gönderirlerdi. Boşanma halinde de mahalle ya da köy imamı, Müslüman değillerse de o cemaatin reisi durumu nüfus idaresine bildirmek zorundaydı. Yani evlenmenin de boşanmanın da kaydı tutuluyordu. Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara Üniversitesi Yayınları 1974 sayfa 288. Birinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda erkek cepheye gidince kadınlar devlette memur, savaşta geri hizmetli, ticarette de esnaf konumuna geldi. Pek çok şehirde yüzlerce kadın amele olarak çalışmaya başladı. Bu durum yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç yarattı ve Enver Paşa'nın girişimiyle 1917 Aile Kararnamesi hazırlandı. Evleneceklere yaş şartı konuldu. Hakim huzurunda iki şahit önünde evlenme usulü getirildi. Evlenmenin önceden ilanı şart koşuldu. Nikah iki şahit önünde kıyılacak, kadın ve erkek evlenmeden önce bir ilmu haber alacaklardı. Çok kadını evlilikte kadının rızasına bağlı kılındı. Kadın lehine yapılan bu kadarcık değişiklik bile muhafazakar kesimin tepkisini çekmeye yetmişti. Halil Cin, adı geçen eser sayfa 291. 1919'da Osmanlı İmparatorluğu işgal edilince kararname kaldırıldı. Çünkü gayrimüslimler kendi usullerine müdahale eden bu kararnameden hoşnut kalmamışlardı. Ancak bu kararnamenin yerine yenisi hazırlanmadığı için uygulanmasının sürdüğünü söyleyebiliriz. 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürüttüğü medeni kanun hazırlığı, yürürlükten kaldırılan 1917 aile kararnamesinin bir benzeriydi. Halbuki beklenen bu değildi. 19 Mayıs 1924 tarihinde yeniden oluşturulan Ahkam-ı Şahsiye Komisyonu, Batı hukukundan yararlanarak yeni bir düzenleme hazırlamakla görevlendirildi. Londra'da yayımlanan Evening Standard dergisinin 8 Eylül 1924 tarihli sayısında "Harem çöküyor" başlıklı haberde şu yoruma yer veriliyor. Son zamanlarda yükselişe geçen Türkiye'deki feminist hareket özellikle de paşanın karısından aldığı destekle çok etkili bir güce dönüştü. Türk sufrajetleri İstanbul'da yaptıkları büyük bir toplantıda savundukları yeni fikirlerle modern cumhuriyetçilerin Pierre Loti'nin ünlü eserinde tasvir ettiği harem prototipinden tamamen farklı olduklarını ortaya koydu. Bilal Şimşir, Dış Basında Atatürk ve Türk Devrimi 1. Cilt, TTK Yayınları, Ankara 1981 sayfa 814. 29 Eylül 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde evlenme ve boşanma hakkındaki yeni layihada, tasarıda, adet-i medeni tadil olunmuştur. Zevç ve zevceden biri ayrılmak isterlerse bizzat hakime istida vereceklerdir. Başlığıyla yayımlanan haber yeni yasanın alt başlıklarını topluma ilan ediyordu. O güne kadar kadın boşanmada söz sahibi değilken söz sahibi kılınacağı vurgulanıyor, üstelik boşanma dilekçesinin bir hakime verilmesi öngörülüyordu. Haberde Ahkam-ı Şahsiye Komisyonu'nun 94 maddeye ilaveten 19 madde daha düzenlediği belirtilmişti. Ancak 1924 sonbaharında Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey bu komisyon önünde yaptığı konuşmada "Kanunlarımızı oldukları gibi batıdan almak zorundayız. Şimdiye kadar geçen hizmetlerinize teşekkür eder ve komisyonların vazifelerine son veririm." dedi. Eski yasayı biraz değiştirmekle çözüme ulaşılamayacağı anlaşılmıştı. Halil Cin, adı geçen eser, sayfa 309. Sonunda İsviçre Medeni Kanunu'nda karar kılındı. Kanun bazı değişikliklerle bir bütün olarak iktibas edilecekti. Halil Cin, çeviri çalışmalarının 11 Eylül'de başlatıldığını söylüyor. Anlaşılan Ahkam-ı Şahsiye Komisyonu da çeviri çalışmaları başladıktan bir süre sonra dağıtıldı. 20 Aralık 1925'te meclise gönderilen, 17 Şubat'ta resmi gazetede yayımlanan Medeni Kanun, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girecekti. Latife'nin Medeni Kanun için çaba göstermiş olduğu muhakkak, ancak bu konuda ayrıntılı bir belgeye ulaşamadım. Hukuk bilgisine sahip olan Latife'nin Medeni Kanun çalışmaları sırasında kadınlar adına aktif bir rol oynadığını tahmin etmek zor değil. Her ne kadar yerli kaynaklarda böyle bir noktaya değinilmese de dış basında Medeni Kanunu Latife'nin çabasıyla şekillenen ve ondan ilham alan bir kanun olarak değerlendiren yorumlara rastlamak mümkün. Kemal Paşa'nın boşanması. Washington Post, 16 Kasım 1925. Time dergisi, Latife'nin kadın hakları kavgasındaki önemli bir misyonunun tek eşlilik için verdiği mücadele olduğunu söylüyor. Latife Hanım, pozisyonunu ve prestijini kullanarak kadın haklarını genişletmeye çalışmıştı ama geleneklerine bağlı olan bu muhafazakar ülkede bu hakları yasallaştırmaya gücü yetmemişti. Ancak onun tek eşlilik konusundaki ısrarlı tutumu büyük ölçüde başarı elde etmişti, görüşüne yer veriyor. Boşandı. Time dergisi, 24 Ağustos 1925. Sovyetlere mektup. Latife Hanım'ın kadın sorunu üzerine ne düşündüğüne dair elimizde 1924 Mayıs tarihli bir belge var. Mete Tunçay, Latife Hanım, Kamaneva mektuplaşması, toplumsal tarih, Mart 2003. Novi Vostok sayı 7, 1925, sayfa 228-301'deki Rusçalarından İngilizce'ye şu kaynaktan aktarılmıştır. George Harris, The Communists and the Cadre Movement, İstanbul, Isis Press, 2002-3. Latife, Sovyetler Birliği'nin Ankara'daki Büyükelçisi Suritz ile yaptığı sohbetlerde Sovyetler'deki kadın hareketi sorunuyla ilgilendiğini söylemişti. Suritz, Latife'nin sorularını ülkesinden bir kadın hakları savunucusuna, Olga Kamaneva'ya iletti, yardımcı olmasını istedi. Sovyet devriminin önderlerinden Troçki'nin kız kardeşi ve Kamanev'in eşi olan Olga Davidovna, Kamaneva, o tarihte 39 yaşındaydı. Kamanev ile birlikte 1908 yılında Paris'e gitmiş Bolşevik dergisi Proletary'nin editörlüğünü yapmış, Sovyet devriminin ardından da Eğitim ve Aydınlanma Komiserliği'nin tiyatro bölümünü yönetmeye başlamıştı. Kamaneva, Latife'ye kadın hareketinin genel niteliklerini güzelce özetleyen bir kitapçık gönderdi. Makale ile birlikte bir de mektup. Kitapçığın ne olduğunu bilmiyoruz ama mektup bugüne ulaştı. 16 Mayıs 1924 tarihli mektupta Kamaneva, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nde kadınlar ile erkekler arasında mutlak eşitliğin sağlandığını, bu yüzden artık ülkesinde genel olarak bir kadın sorununun mevcut olmadığını yazmıştı. Aziz Madam, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin Ankara'daki tam yetkili büyükelçisi yoldaş Suritz bana sizin bizim ülkemizdeki kadın hareketi sorunu ile güzel sanatlar ve müziğin gelişmesi konularıyla ilgilendiğinizi söyledi. Size bunlara ilişkin bazı materyaller göndermemi istedi. Bu isteği memnuniyetle yerine getiriyorum. Ama yoldaş Suritz, bana sizin ilgilendiğiniz konuları sadece en genel çizgileriyle aktardığı için biraz sıkıntıdayım. Ayrıca ilgilendiğiniz alanlar öyle geniş ve yelpaze o kadar çok sorunu içeriyor ki, onlara doyurucu yanıtlar vermek daha somut olmayı gerektiriyor. Bu özellikle kadın sorunu için geçerli. Aslında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin kamusal ve toplumsal yaşamı kadınlarla erkeklerin bütün hak ve yükümlülüklerinde mutlak eşitlik ilkesine göre kurulmuş olduğu için bizde genel olarak kadın sorunu mevcut değildir. Kadınlar, erkekler eşit olarak ülkemizdeki devlet görevlerine, serbest mesleklere, siyasal ve toplumsal işlere katılmaktadırlar. Devrim Rusya'da Çarlık rejiminin sürekli olarak erkeklere uyrukluk konumunda tuttuğu kadınları, yaşamın önlerine koyduğu ödevleri yerine getirme bakımından pek hazırlıksız bulmuştu. Bu nedenle Sovyet hükümeti bütün varoluşu süresince özellikle nüfusun en geri olduğu ve Çarlık yönetimince baskı altında tutulan Tatar, Türkmen, Votiyaki, Gürcü, Ermeni, Oset, VB, ulusal azınlık yörelerinde kadınların eğitimine ve kültürel çalışmalara katılmalarına büyük önem verdi. Size bu sorunu tanımanıza yardım edeceği umuduyla kadın hareketinin genel nitelikleri hakkında genel bir makale göndereceğim. Onu okuduktan sonra daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bana bildirirsiniz. Latife de bu mektuba cevap verirken gönderilen makaleyi çok beğendiğini ve yararlı bulduğunu yazıyor ve Türkiye'deki durumu anlatıyor. Latife'nin Kamaneva'ya gönderdiği mektup şöyle. Aziz Madam, 16 Mayıs tarihli mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. Teşekkür ederim. Bana gönderme nezaketi gösterdiğiniz özeti büyük bir ilgiyle okudum. Komşumuz, dost ülke Rusya'daki kadınların toplumsal konumuna dair çeşitli konularda birçok bilgi edinmeme yarayan mektuplaşmamızı sağladığı için Bay Suritz'e çok müteşekkirim. Bizim devrimimiz yalnız siyasal değil, aynı zamanda toplumsal niteliktedir. Kadınların özgürleşmesinin gelişimi için onların kültür düzeylerinin yükseltilmesini birinci ödev olarak üstlenmiştir. Bu amaç bizim dünya kadınlar hareketini ilgilendiren her şeyle yakından ilgilenmemizi zorunlu kılıyor. Şimdi siz de benimle birlikte Türk kadınlarının en iyi temsilcilerinin, çeşitli ülkelerdeki hemcinslerimizin manevi ve maddi yaşam koşullarını niçin merak ettiklerini anlayacaksınız. Belirttiğim üzere sizin verdiğiniz özet bu açıdan çok yararlı oldu. Sizi de ilgilendireceğini düşünerek Türk kadınlarının da gelecekte başarılı olmayı umduracak sonuçlar aldığını kaydetmek istiyorum. Nihai başarının en önemli etkenlerinden biri olan Türk köylü kadınlarının milli mücadelede oynadıkları görkemli rolün yanı sıra Türk kadınlarının devrimin başlattığı ilerlemelere olanca güçleriyle katıldıkları besbellidir. Şimdi tıp ve hukuk öğrenimi görüyorlar. Türkiye'de ve yurt dışında üniversitelere gidiyorlar. Sadece serbest mesleklere değil, eskiden erkeklerin tek elinde olan başka birçok uğraşa da girerek kendi yaşamlarını yetenekleriyle belirliyorlar. Evlilikte de artık kocalarının köleleri değiller. Onlara eşit hak ve ödevlerle eşlik ediyorlar. Aile ve özel yaşam alanında sağlanan ilerleme bize en yakın gelecekte ülkenin siyasal yaşamına da katılacaklarını umduruyor. Bu bakımdan Türk kadınları derin bir saygı duydukları Rus hemşirelerinin yolunda gitmekle mutlu olacaklardır.